Ayrım 49.
Sayfa 368. Brentano için, Husserl için de yönelgenlik herhangi bir şeye yönelen bilincin temel özelliğiydi. Husserl'in felsefesi Brentano'ya dayansa da onu elbet çok aşmış özgün bir felsefedir. Husserl'in felsefesi her şeyden önce bir yöntem felsefesidir. Bu felsefenin başlıca sorunları metafizik sorunları olmaktan önce doğruya ulaşmanın yollarıyla ilgilidir. Husserl'in felsefesi teknik terimlere ve ayrıntılı açıklamalara boğulmuş, en dikkatli zihnin bile kolay kolay izleyemeyeceği ince ipliklerle örülmüş oldukça çetrefil bir felsefedir. Husserl bilimsel düşünceye yönelişte kantçı bir tutum içindedir. Doğruları ortaya koymadan önce doğruların koşullarını araştırmak gerektiğine inanır. Kant bilimsel kesinlikleri olan bir yöntemin kurallarını ortaya koymaya çalışıyordu. Bu köktenci tutumla yetinmez Husserl, köktencilikte Descartes kadar ileriye gitmek ister. Kant bilimlerin kesin doğruları olduğuna inanıyordu. Husserl'e göre insan bilgi alanlarının hiçbirinde kesin bilgilere sahip değildir. Buna göre Husserl, Descartes gibi her şeyi kuşkuya koyacaktır. Bu yolda o Descartes'in evrensel kuşkusunu düşündüren Einklammerung yani paranteze koyma yöntemini getirmiştir. Paranteze koymak ya da paranteze almak, henüz doğrulanmamış bir belirlemeyi doğru ya da yanlış saymadan önce yalıtmak ya da yansızlaştırmak işlemidir, eleştiriye açmak işlemidir. Olgulara yöneliş. Husserl'in çıkış noktası birçok filozofta olduğu gibi insan ruhsallarının düşünsel düzeyde ayrıştırılması değildir. Husserl için bilgi kuramı ilksel alanı oluşturmaz. Filozofun bilgide deyim yerindeyse içten dışa değil dıştan içe bir tutum vardır. Bilgi kuramını kurgusal düzeyde ortaya koyamadan önce bu alanın belirleyicisi olan dış etkiyi araştırmak yani nesneli, algıyla ilgi olanı, algılanını araştırmak gerekir. Bu araştırma bilimsel nitelikli bir araştırmadır. Bu anlamda Husserl felsefesinin bir bilim olduğu inancındadır. Onun başlıca amacı varoluşun ne olup ne olmadığını bilimsel düzeyde ortaya koymaktır. Husserl'e göre mantığın temelinde ruhsallık yatar ya da mantık ruhsallıkla koşullanmıştır. Kavramlar, yargılar, usa vurmalar ruhsal olgulardır. Olgu bilimde sonunda düşünce edimlerinin ruhsal tanıtlamasına dayanır. Düşünmek herhangi bir şeye yönelmektir. Yönelgenlik düşünmenin başlıca koşuludur. Bunun için bize düşen kesin bilgiler aramak ya da kesin bilgiler öne sürmek değildir, kesin apaçıklığa ulaşmaktır. Bu apaçıklıkta kendisini bizim düşünen benimizin deneyinde varlığı varlık olarak sezme deneyinde gösterir. Böyle bir deneyle biz varlığa doğruluk özelliğini kazandırırız. Husserl varlık doğru olan şeydir der. Felsefe yapmak Husserl'e göre olguya yönelmektir ya da felsefe her zaman olguya yönelmelidir. Husserl'in olgu bilimden ne anladığını iyi anlayabilmek için onun Bir Olgu Bilim İçin Yönetici Fikirler adlı kitabının giriş bölümünden şu satırları okuyalım. Ayrıcalığı yerini öbür bilimler karşısında belirleyerek giriş yaptığımız ve ayrıca felsefenin temel bilimi olarak kurmak istediğimiz arı olgu bilim tam anlamında yeni bir bilimdir. Temel özellikleri onu doğal düşünceye yabancı kılar. Öte yandan o yalnız günümüzde gelişmeye başlamıştır. O olgular bilimi diye adlandırılır. Çoktandır öbür bilimlerde olgulara yöneliyorlar. Ruh bilimde bir ruhsal görüntüler ya da olgular bilimi bulmuyor muyuz? Çok zaman tarihte tarihsel olgulardan söz edilir, uygarlık biliminde de uygarlığın olgularından. Gerçekle ilgili tüm öbür bilimlerde de bu böyledir. Olgu sözcüğünün anlamı çeşitli kavrayışlarda değişir. Başka anlamlar alabilir bu sözcük. Terimi tüm anlamlarında aldığımızda olgu bilimin tüm olgularla ilişkili olduğu kesindir. Husserl, olguyla işe başlar yani gerçekçi bir çizgide düşüncesini kurmaya girişir. Ona göre varoluş kendisini öngören bilince açılır. Bu anlamda bilinç, ülkücü bir düzeyde nesneyi anlamını kazandıran, nesneler dünyasını kuran bir güç değil, gerçekçi bir düzeyde nesneler dünyasına yönelen, nesneler dünyasına açılan bir edinme gücüdür. Bilinç herhangi bir şeyin bilincidir der bu yüzden Husserl. Bu gerçekçi formülün basit anlamı şudur. Düşünce etkinliğini belirleyen başlıca öge dış algıdır. Dış algı olmadan iç algı olamaz. Demek ki özden varoluşa değil de varoluştan öze gitmek Husserl'in başlıca kaygısıdır. Husserl'e göre biz olgular karşısında her şeyden önce bir gözlemci tutumu almak zorundayız. Yani olguları her türlü ön yargıdan sıyrılmış olarak gözlemlemek zorundayız. Ayrıca bir olguyu şu ya da bu yanıyla değil, bütün yanlarıyla görmeye çalışmalıyız. Olgulardan özlere ve gerçekçilikten ülkücülüğe. Olgu bilim her şeyden önce bir yöntemdir. Olgular dünyasında özlere ulaşmanın, bir başka deyişle olgulardan anlamlara yükselmenin yollarını araştırmak gerekir. Olgu bilim aynı zamanda bir dizgedir, gerçekliğin ilkelerini araştırır. Olgu bilim dünyanın dışında yer alan ama dünyaya yönelik bulunan aşkın benin ne olduğu üzerine sürekli bir açıklamadır. Bu anlamda tüm metafizik aşkın ben ya da arı ben düzeyinde ele alınır. Ne var ki bu ben tek bir ben değildir, benlerden biridir. Nesnellik böylece özneler arası bir kesinlikte kendini göstermiş olur. Böylece bilgi, özneler dünyasının oluşturduğu uçsuz bucaksız öznellik örgüsü içinde noema'nın, yani özneyle ilgili olan noesis, yani nesneyle ilgili olan karşısındaki yönergenin etkinliğinin ürünü olur. Olgu bilim felsefenin gerçek bir bilim olabilmesi yolunda atılmış bir adımdır. Öznelden bilimsele ulaşmak adına girişilen bu çaba bir anlamda yarım kalmış bir çabadır ya da kesin bir sona ulaşamayacak bir çabadır. Olgu bilimin en ilgi çekici yanı, belki de eleştirici yanıdır, kuşkucu yanıdır, bilimsellik adına geliştirilmiş arayıcı yanıdır. Kesin bir biçimde doğru olduğuna inanılmayan her şeyin dışta bırakılması fikri, her gerçek bilimsel tutumun ilk belirleyeni olmak gerekir. Ancak bu dilek çok güçlü ya da çok uyarılı bir yöntemle, gerçek anlamda bilimsel bir yöntemle etkin kılındığı zaman bir anlam taşıyabilir. Böyle olmadığında bu dilek metafizik bir sav olmaktan ileriye geçemeyecektir. Böylece başlangıçta gerçekçi ve bilimci bir özlem içinde olan Husserl, koyu bir ülkücülüğe düşmekten kendini kurtaramaz. Onun felsefesiyle bilimler arasında herhangi bir canlı bağlantı, herhangi bir gerçek alışveriş aramak boşunadır. Bu felsefede bizi sağlam doğrulara ulaştıracak yolların belirlenmiş olduğunu sanmak da boşunadır. Husserl'in amacı Descartes gibi yapmak, tüm felsefeleri ve her şeyi bir yana atarak tam bir önyargısızlık içinde her şey yeniden başlamaktı, şeylere tam bir önyargısızlıkla yönelmekti. Ne olursa olsun Husserl öznelci felsefenin gelişimine büyük ölçüde etkili oldu. Daha önce de belirlediğimiz gibi ondan en çok etkilenenler varoluşçulardır. Bunun dışında Max Scheler 1874-1928 gibi bazı özgün filozoflar onun düşüncesinden büyük ölçüde etkilendiler. Scheler insanı ve onun dünyadaki yerini tartışırken, insanı dünyada bir varlık sayarken varoluşçu görüşlerin gelişmesine destek oldu. Bir gönül mantığından söz ederken öznelciliğe yeni bir kapı açtı. Onun ahlaki varlıklar arasında dayanışma ilkesi diye belirlediği ve herkesi herkes için sorumlu kılmaya dönük temel eğilimi insanlık karşısında, insan değerleri karşısında iyi dilekten öte bir şeyleri yansıtmaz. Scheler'in en ilgi çekici yanı bilgi toplum bilimine verdiği önemdir. Scheler bilginin özelliklerini toplumsal topluluğun özellikleriyle koşullarken toplum bilime güçlü bir bakış biçimi getirmiştir. Toplum bilimci bakış, Emil Durkheim. 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında ruh bilimci akıma koşut olarak toplum bilimci ve olumcu anlayışlar da gelişti. Toplum bilimci anlayışı sürdürenlerin başında Emil Durkheim gelir. İlk ve en temel kural toplumsal olguları şeyler gibi ele almaktır der Durkheim. Ona göre toplumsal ve ahlaki yaşam özel bir olumlu bilim oluşturur. Bu bilimin konusu tüm öbür gerçeklerden ayrı bir gerçektir. Böylece Durkheim toplumsal sorunları birinci planda önemser ve onlar karşısında hem gerçekçi hem olumcu bir tutum alır. Ona göre toplum kendisini oluşturan bireylerden ayrı bir varlıktır. Onun ayrı bir gerçekliği, ayrı özellikleri vardır. Onu yöneten yasalar apayrı yasalardır. Bütün hiçbir zaman parçalarıyla özdeş değildir. Kısacası toplum sui generis bir gerçekliktir. Toplumu gözlemlemenin tek yolu bilimsel gözlem yöntemlerini kullanmaktır. Son olumlu bilim olan toplum bilimin bilimselliği ancak bu koşullarda olasıdır. Her alanda olduğu gibi toplum bilim alanında da ancak duyulur olguları ve onların yasalarını tanıyabiliriz. İnsan yaşamında her şey toplumsal etkinliğe bağlandığından ahlak alanını da toplum bilime bağlamak doğru olur. Doğa yasalarının belirleyici düzeni toplumsal yaşamda da kendini gösterir. Toplum bilim alanı apayrı bir alandır. Bu yüzden toplum araştırması ne biyolojiye ne ruh bilime indirgenebilir. Toplum bilimsel yasalarla ruh bilimsel yasalar arasında benzerlik bulmamız bizi bu iki alanı toplum bilim ve ruh bilim alanını özdeş saymaya götürmemelidir. Çünkü bireyin zihinsel yaşamı gibi toplu yaşamda sunumlardan kuruludur. Bu yüzden bireysel sunumlarla toplumsal sunumlar rahatça karşılaştırılabilir. Ancak bu hiçbir zaman toplum bilimi ruh bilime indirgemek kolaylığını getirmemelidir. Toplum bilimin dört kuralı ve özgecilik. Buraya kadar Auguste Comte'un söylediklerine benzer şeyler söyleyen Durkheim, burada ondan bir adım ileriye çıkarak toplum bilim için dört koşullu ya da dört yönlü bir araştırma yöntemi geliştirir. Durkheim'a göre toplum bilimci her şeyden önce kafasından ön bilgileri atmalı, kafasını insanlarla ilgili a priori kuramlardan temizlemelidir. Buna hazırlanma kuralı der Durkheim. Bu noktada kuşku geçerlidir, ancak yöntemli kuşku geçerlidir. Böylece toplum bilimci araştırdığı konunun karşısına rahatça yerleşmek hakkını kazanacaktır. Özgürlük kuralına göre toplum bilimci bir olayın nedenini ya da açıklamasını bir başka olayda da aramayı bilecektir. Bu tutum toplum bilimciye veriler alanını genişletme olanağı kazandıracaktır. Örneğin bir aileyi araştırırken yalnızca bireylerin verdiği bilgiyle yetinmemek, alışkılara ve göreneklere de başvurmak gerekecektir. Öte yandan toplum bilim için en önemli çabalardan biri de birlikte görülen olayların aralarında nedensellik bağı bulunup bulunmadığını araştırmaktır. Böylece iki olay arasındaki neden-sonuç ilintisini saptamak olası olacaktır. Bunu da Durkheim uyum kuralı diye adlandırır. Öte yandan Durkheim'a göre toplum bilimcinin yaptığı araştırmalarla ortaya koymuş olduğu yasaları hemen evrenselleştirmesi ya da evrensel geçerlilikte doğru diye göstermesi yanlıştır. Toplum bilimsel belirlemelerin hiç değilse en geniş çerçevede evrensellikleri ortaya konulana kadar özel belirlemeler olarak kalması uygun olur. Bu da özelleştirme kuralıdır. Durkheim'in ahlak anlayışı, toplum bilim anlayışının belirleyiciliğinde tam anlamında bir disiplin ahlakıdır. Tam tamına düzenliğe ve gerekliliğe dayanır. Filozofa göre, birey toplumda tam tamına görevli bir varlıktır. Bu yüzden tüm bencilce davranışlar ahlak dışı davranışlardır. Ahlakçılık kesin bir biçimde özgeciliği gerektirir. Başkalarına açılmayan her tutum bencil bir tutumdur. Böyle bir tutumun kesin olarak mahkum edilmesi gerekir. Gerçek anlamda ahlaki edim toplumun mutluluğunu öngörür. Durkheim bununla birlikte bireye tam anlamında bir özgür seçim hakkı tanır. Kişisel bilinci zedeleyecek, bireyin istemini zorlayacak her tutum ahlak dışıdır. İnsan kutsal bir varlıktır ve bu kutsallığını özgür isteminden alır. Toplumsal yaşam ahlaki yaşamın temelini kurar. Bu yüzden bir eylemin ahlaki açıdan iyi olması onun toplumsal yönüyle belirlenebilir. Gereklilik ya da ödev zorunlu olarak din duygusuna bağlı şeylerdir. Durkheim toplumu dinin açınlandığı ortam olarak belirler. Ahlak bilimi Durkheim'a göre her olumlu bilim gibi uygulamayla ilgilidir. Ahlakın amacı eğitimle ilgili uygulamalara dayanır. Ahlak çocuğun topluma katılmasına, büyüğün toplumda yasalara uygun bir yaşam sürdürmesine yardımcı olur. Yeni olumcular. Olumcu gelişmelere gelince 20. yüzyılın yeni olumcu filozofları Comte olumculuğunu, hatta Stuart Mill olumculuğunu hemen tüm savlarıyla benimsediler, görüşlerini bu savlar üzerinde temellendirmeye çalıştılar. Yeni olumcular Comte olumculuğunu mantık ayrıştırmalarına kaydırdılar, bu çalışmalarında birbirinden oldukça uzak görüşler ortaya attılar. Buna göre birçok yeni olumculuk çıktı. mantık aracılığıyla ya da daha doğrusu mantığın olanaklarıyla bilim ve felsefe arasındaki ilişkiyi aramak, bu ilişkinin kurallarını ortaya koymak yeni olumcu düşüncenin başlıca amacı olmuştur. Yeni olumcular, özellikle Viyana okulu filozofları diye bilinen ve felsefede gerçek anlamda bir devrim yapmış olduğuna inanan kimselerdir. Bu okulun başlıca kişisi Rudolf Carnap'tır. 1891-1970. Carnap Prag'da 1931'de doğa felsefesi profesörü olmuş, 1936'dan sonra ABD'nin Chicago kentinde çalışmalarını sürdürmüştür. Okulun öbür üyeleri Moritz Schillig 1882-1936, Otto Neurath 1882-1945, bir de Berlin, İstanbul, Los Angeles gibi çeşitli yerlerde dersler vermiş olan Hans Reichenbach'tır. 1891-1953. August Comte gibi Viyana okulunun filozofları da insanın bilebileceği tüm doğruların bilimlerle ilişkili olduğunu ya da bilimlerin konusu olduğunu benimserler. Kant'ın yaptığı gibi yapmak, metafiziğin bir bilim olarak kurulabileceğini düşünmek olumcu düşünceye yabancıdır. Schillig Felsefede Dönüm Noktası adlı kitabında şöyle der: "Metafizik yıkılıp gidiyor. Onun yıkılışı insan usunun yeteneklerini aşan atılgan bir girişimi çabalarının çözümü olarak görmesinden değildir. Gerçekte böyle bir çabanın var olmamasındandır. Yeni olumcuların başlıca eleştirisi metafiziğe ve metafizikçilere yöneliktir. Böylece Carnap metafizikçileri yeteneksiz müzikçilere benzetir. Felsefede mantık yoluyla devrim. Yeni olumcu filozoflara göre felsefenin başlıca işi bilimsel çalışmalar üzerine, özellikle bilim dili ve bilim formülleri üzerine görüşler ortaya koymaktır. Amaç bu dilin ve bu formüllerin doğruluk derecesini araştırmaktır. Bu filozoflar için bilimin çabası yalnızca bilimsel çalışmalarla ortaya konulan yasaları belirlemek değildir. Aynı zamanda bu yasaların anlatımlarını, formüllerini, kuramlarını araştırmaktır. Bu noktada bu filozoflar belirleme ile önermeyi birbirinden ayırırlar. Bu ayrılığı örneklemek için çekim yasasını ele alalım. Bir D uzaklığıyla birbirinden ayrılmış olan iki kitle ile M ve M ile ilgili çekim formülü F eşittir M bölü D kare olarak belirlenir. Burada F bir değişmezi göstermektedir. Bu belirleme anlam taşımayan bir belirlemedir, bir önerme değildir. Onun bir anlamı olabilmesi için doğrulanması gerekecektir. Çünkü doğrunun tek ölçütü doğrulamadır. Bu da gerçekliğin deneysel olarak gösterilmesi demektir. Bu göstermeyle belirleme bir anlama kavuşur, bir önerme değeri alır. Böylece yeni olumcu filozoflar doğrunun temellerini mantıkta aramaya yönelirler. Ancak bu çalışmaları her zaman deneysel düzeyde doğrulamalarla açıklık getirecek çalışmalardır. Çünkü onlara göre tüm doğrular duyulur dünya gerçekliği içinde bulunan doğrulardır. Bu anlamda yeni olumculara göre elbette bilimcinin çabası gözlem ve deneyle dış dünyaya açılma çabasıdır. Böylece bir bilimsel çalışma yer, zaman, olgu ve gözlemleyen dörtlüsü arasında gerçekleşir. Bu durumda bir bilimsel çalışmayı dile getirirken şöyle bir açıklamada bulunabiliriz: falanca kişi falanca zamanda falanca yerde falanca olguyu gözlemledi. Böylece felsefeyi Comte'un yolunda giderek bilimsel bir çerçeveye yerleştiren yeni olumcular, felsefe alanını bir bilimler dizgesi alanı olarak değil de bir edimler dizgesi alanı olarak belirlerler. Onlara göre felsefe her zaman tutmuş olduğu yolu, doğrular araştırması yolunu tutarak yalnızca somuta yönelmek zorundadır. Kısacası doğrunun ne olduğunu değil de doğrunun kendisini araştırmak zorundadır. Felsefede büyük bir devrim yapmak ve bu devrimi mantığın gücüne dayanarak yapmak savı tartışma götürür bir savdır. Mantık zihnimizin işleyiş biçimini, buna bağlı olarak doğru düşünmenin yollarını verir. Ondan bunun üstünde bir güç beklemek doğru olmaz. Öte yandan ussal bilgilerin alanı olan felsefe, insanlığın belli bir dönemde yaşanan sorunlarını yansıtan bir düşünce alanıdır. Devrimler yapmaya pek uygun bir alan değildir. Onda her görüş bir önceki görüşle ya da önceki görüşlerle hesaplaşmanın bir ürünüdür. Bu yüzden yeni olumcuların devrimciliğini gerçek anlamda devrimcilik saymak doğru olmaz. Carnap, mantık felsefe yapmak yöntemidir der. Mantık modern zamanlardan önce yöntemdi, ondan sonra hiçbir zaman yöntem olmadı, her zaman yöntemin temeline yerleşti ama başlı başına yöntem işlevi görmedi. Mantık olsa olsa yöntemi sağlar, olsa olsa yöntemin tabanındaki doğru düşünme düzenidir. Mantık en çok yönteme tutarlılığını kazandıran şeydir. Ayrıca Schlick'in deyişiyle her bilginin bir anlatım olması onun mantıksal temelli olmasını gerektirmez. Ayrıca Schlick'in her bilgi kendi biçimiyle vardır ve içerdiği olguları biçimiyle ortaya koyar görüşü mantığı felsefede devrimci kılacak bir görüş değildir. Kısacası mantık bir bilim de olsa felsefeyi ve bilimi baştan sona belirleyebilecek bir şey değildir. O olsa olsa yöntem araştırmalarının bir destekçisi olabilir. Yeni olumcuların felsefeye katkısı onların bilim üzerinde, bilimsel düşünce üzerinde ilgi çekici görüşler ortaya koymuş olmalarıyla sınırlıdır. Comte'un yolundan giderek yeni olumcular bütün bilimleri bir birliğe kavuşturmak istemişlerdir. Bunu gerçekleştirmek için de oldukça geniş bir bilim araştırması yapmışlardır. Onların bu çalışmaları bilim ve felsefe adamlarına ışık tutacak niteliktedir. Bertrand Russell.